Ayrım 11.
Ve beyaz entarili derviş yeniden gelip dönmeye başlayacak. Aynı güzel, aynı rahat, aynı sevgili dingin yüz. Dönecek, dönecek, dönecek. Ağlıyor mu ne? Dervişler ağlar mı? Onlar içten geleni çoktan kurmuş dünyalılar. Aradım sevilerle bir uyku unutturan, iğneli yatak oldu sonunda sevi bana. Kan içirmek üzere bu tanrısız kızlara. Of, nerede kaldı? 5 saatte gecikilmez ki. Şimdiye kadar gelmeliydi. Gelmeli artık, bugün gelmeli. Vaktim var, beklerim. Sahi, dervişler de ağlar mı? Ankara, 1984. Şiirler Rainer Emrilke'den alınmıştır. 30 yaş. 30. yaş gününde hüzünlenmiş herkese. Bir sabah 30 yaşımda uyanıp aynaya baktığımda nasıl bir surat göreceğimi bilmiyorum. Aynada göz göze geleceğim insanın bakışlarında neler bulacağımı da kestiremiyorum. Neler duyumsayıp o günü nasıl geçireceğime dair birbirini tutmaz tahminlerde bulunuyor, sonra hepsinden vazgeçip yeni tahminler yürütüyorum. 30 yaşın kar zarar dökümünü yapmaya çalışıyor, böylece daha tutarlı yaklaşımlarda bulunmayı umuyor ama yine de işin içinden çıkamıyorum. Acaba diyorum, acaba sokağa çıktığımda insanlar 30 yaşımda olduğumu anlayıp otobüs kuyruğunda itip kalkmadan, vergi dairesinde azarlamadan mı davranacaklar bana? Postanede görevli yüzüme bakarak mı konuşacak bundan böyle? Kapıcımız yılışmadan kömür faturasını getirecek, çalıştığım bankada odacılar burunlarını karıştırmadan selamlaşacaklar mı benimle? Yo hayır, hiç de pısırık birisi değilim. Çekingen de sayılmam. Herhangi bir büyük kentte size kaba saba davranılması için ille de pısırık, çekingen biri olmanız gerekmez. Aksine girgin, güler yüzlü, atak bir insanım. Orta boylu, üniversite mezunu, orta sınıftan bir adamım. Ne insanları etkileyecek kadar yakışıklıyım, ne de ürkütecek kadar çirkin. Ne atletik bir bedenim, parlak gür saçlarım, ne de yaratıcı yeteneklerim var. Üstelik zengin ve ünlü yakınlarım da yok. Fakat sağlıklı bir bedenim, saçları dökülmemiş bir başım, kendi halinde akrabalarım var. Annem ve babam memur emeklisi, ben de memurum. 6 yıl önce evlendiğim karım orta boylu, orta sınıftan ve ortalama güzellikte bir kadın. İkimiz de aynı bankada çalışıyoruz. Aynı ortalamayla aynı fakülteden mezun olduk. Bir oğlumuz var. Ne çok zeki ne de aptal. Ne çok güzel ne de çirkin. Kendi halinde sağlıklı bir çocuk. İnanmayacaksınız ama evimiz kentin ortasında. 5 katlı bir apartmanın orta katında. Her şeyi böyle ortalama olan bir adamın yaşamı size ilginç gelmeyebilir. Haklısınız. Benim sık sık canım sıkılıyor. Sabahları uyanıp kahvaltı ediyoruz. Oğlanı anaokuluna bırakıp bankaya gidiyoruz. Öğle yemeğini yemekhanede beraber yiyor. Akşam iş çıkışı oğlanı alıp eve dönüyor. Bu kez de akşam yemeği yiyoruz. Karım bulaşıkları yıkarken ben yüksek sesle gazete okuyorum. Gazetedeki haberler bizi ne üzüyor ne de sevindiriyor. Sanki duymayı beklediğimiz haberler tümü de. Televizyon seyredip çay içiyoruz. Oğlumuzla ilgileniyor, onunla oynuyor, birbirimize bakıp büyüyor diyoruz. Yatıyoruz. Zaman zaman sevişiyoruz. Sevişmeden edemeyişimiz, akşamları aynı saatte aynı masada yediğimiz akşam yemeklerinin verdiği tok edici doygunluktan farklı bir duygu değil. Her sevişme bizi sevişmeden yaşayamayacağımıza ama hiçbirinin de bir öncekinden farklı bir duygu yaşatmayacağına sımsıkı inandırıp sımsıkı bağlıyor. İşte her şey böyle giderken yepyeni, heyecan verici bir duygu günlerdir başımı döndürüyor. Keyifli bir telaşla yıllardır ilk kez heyecanlanıyorum. Çocukken bayramlarda sevinir, heyecanlanırdım. Büyük babam harçlık verir, annem yeni elbise diker, babam eğlence parkına götürürdü. Bıyıklarım terlediğinde heyecanlanmıştım. Üniversite sınavında ilk kez seviştiğimde, evlendiğimde ve oğlumun doğumunda da heyecanlandım. Yaptığım hesaplara göre 29 yılda tam 19 büyük heyecan yaşamışım. Bu rakama bakıp beni donuk, duygusuz bir adam sanabilirsiniz. Hayır, donuk bir adam değilim. Sık sık futbol maçlarına gider, tuttuğum takım için boğazım yırtılana kadar bağırırım. Güzel kızları zevkle seyreder, oğlumla ilgili düşler kurar, yazları karımın Yalova'daki ailesinin evinde bahçıvanlık yapar, çiçeklerin sessiz dilini dinler, güneş batışını karımla izler, kayınbiraderimi tavlada yenmenin hazzını her keresinde yüksek sesle yaşar, pişmekte olan yemeğin mutlu müziğini koklar ve bu yüzden de kendimi donuk birisi olarak görmem. İnsanın 30 yaşına kadar 19 kere heyecanlanmış olması onun kalın, duygusuz biri olduğunu göstermez. Fakat şimdi yaşamakta olduğum heyecan öncekilerden çok farklı ve uzun süreli. 3 hafta sonra 30 yaşıma gireceğim. Nasıl bir şey bu 30 yaş? Nasıl bir şey artık ne çok genç fakat ne de çok yaşlı olmamak? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. 30 yaşında bir insan gençlerden saygı, yaşlılardan ilgi mi görecektir? Yoksa onun mu bu iki gruba hoşgörüsü artacaktır? İlk sorulduğumda 30 yaşındayım derken sesim nasıl çıkacak? Tok, güvenli, olgun mu? Yaşlı, kuru, ölgün mü? Siz belki de çoktan 30 yaşına girdiniz. Belki de yıllar sonra 30'a basacaksınız. Öyleyse siz benim bu heyecanımı safça bulabilirsiniz. Geçen yıl bu soruları soracağıma ben de inanmazdım doğrusu. Fakat her şey 30 yaşıma girmeye ancak 3 hafta kaldığını fark ettiğimde kendiliğinden başladı. 30 yaşın insan yaşamındaki önemini kavramadan 30 yaşına girilmeyeceğini anladım birden. Bunu anlamak için ille de sanatçı ya da düşünür olmak gerekmiyor. Halinden hoşnut görünen ya da tembel olanların düşünmediklerini mi sanıyorsunuz? Şöyle düşündüm ben de, 10 yaşına giren bir çocuk için bu 9 ya da 11'den farklı değildir, büyümektedir. 20 yaşına giren bir genç için yaşam yeni başlamaktadır. Okunanlar, duyulanlar, söylenenler gerçek yaşama uygulanmaya başlayacaktır. Bu yaştaki genç 20 yaşın anlamını düşünemeyecek kadar cahildir bu yüzden. 40 yaşında ise orta yaşı artık benimsemiş bir adamın rahatlığı söz konusu olacağından ben 30 yaşın önemine kesinlikle inanıyorum. Sonra da tekrar tekrar aynaya bakıyorum. Ancak tıraş olurken aynaya baktığımı bilen karım son günlerdeki halimi garipsiyor fakat sesini çıkartmıyor. Onun 30 yaşına girmesine bir yıldan fazla zaman kaldığından bu konuyu onunla konuşmuyorum. Aklımı kaçırdığımı sanıp paniğe kapılır biliyorum. 30 yaşın insan yaşamının ortasına denk düştüğüne dair kuvvetli bir sezgim var. Belki de bir saplantı bu, bilmiyorum. Oğlumuz için şimdiden alıp ciltlettiğimiz İnsanlar ve Dünyamız Ansiklopedisi'nin yaşam beklenti süreleri istatistiğinde yazdığına göre, ülkemizde erkeklerin yaş ortalaması 66'ymış. Bu durumda 33 yaşın ortalama bir erkeğin yaşamının tam ortasına denk düştüğünü söyleyebiliriz. İstatistiklere inanıyorsanız bana inanın. 30 yaş bir erkeğin yaşamının tam ortasıdır. İşte yaşamımın tam ortasında olacağım. Ekim'in ilk haftasında oğluma 30 yaşında okuması şartıyla bir mektup yazmaya karar verdim. Sonra da mektubun müsveddesini hazırladım. Oğlum, baban bugün 30 yaşına girdi. Artık genç bir adam değil. Oğlum, baban yaşlı da değil. Bu mektubu okurken sen de 30 yaşına girmiş olacağından beni anlayacağına inanıyorum. Keşke şimdi ikimiz de 30'umuza giriyor olsaydık ve karşılıklı oturup konuşsaydık. Babalar ve oğullar hiçbir zaman birlikte 30 yaşına giremeyecekleri için oğullar babalarını anlamakta hep geç kalacaklar. Babalarsa gençliklerini çoktan unutmuş olacaklar. Oğlum, 30 yaşıma kadar dünyadan pek bir şey anlamadım. Okula gitmem gerekti, gittim. İş bulmam gerekti, buldum. Bir kız sevdim, evlenmem gerekti, evlendim. Karım gebe kaldı, baba olmam gerekti, baba oldum. Bütün bunlardan yakınmıyorum. Yaşantımın böyle oluşu beni rahatsız etmiyor. Asıl bundan farklı olsaydı rahatsız olur, ne yapacağımı şaşırırdım. Oğlum seni özel okullara gönderemeyeceğiz. Yeteneklerin varsa geliştirmen için olanaklar da sağlayamayacağız. İstediklerinin büyük bir kısmını karşılamakta güçlük çekeceğiz. Fakat sana her şeyden önemli bir şey vereceğiz. Oğlum sana ortalama adam olma şansını vereceğiz. Bunun anlamını bu mektubu okuduğun yaşta anlamış olacaksın. Oğlum 30 yaşında sana bu şansı verecek olmanın gururu ile doluyum. Baban. 3 Ekim 1985. Mektubu iki kez okudum ve yaş günümde karımın armağan edeceğini umduğum dolma kalemimle yazmak üzere İnsanlar ve Dünyamız Ansiklopedisi'nin birinci cildi 30. sayfasına sakladım. Sonra gidip oğluma baktım. Küçücük bir çocuktu. Aynaya baktım, genç bir adam gördüm. Karım yine beni aynaya bakarken yakaladı. Gözlerindeki şaşkınlığı görmezden geldim. Derken hiç beklemediğim bir sorunun varlığı ile tedirgin oldum. Oğluma yazacağım mektubu nasıl ve nerede koruyacaktım? 26 yıl az zaman değil. Uzun uzun düşündüm. Banka kasası kiralasam çok masraflı olacaktı. Kütüphane olarak yapılmış ama bizim cam kapları koyduğumuz dolap hiç emin değildi. Yatak odasında her an karımın eline geçme tehlikesi vardı. Canım sıkkın, evi arşınlayarak hafta sonunu geçirdim. Karıma eve bir kasa yaptırma fikrini şöyle bir açtığımda gülmekten baygınlık geçirdi. Korktum. 30 yaşını oğluyla paylaşmak isteyen bir babanın yazacağı mektubu saklayacak hiçbir yeri yoktu. Bunu anlayınca mektuptan vazgeçtim. Artık 30 yaşımın heyecanını kimseyle paylaşamayacağımı biliyorum. Kederleniyorum. Fakat elimden bir şey gelmiyor. 30 yaşıma tek başıma hazırlandım ve bekliyorum. Şubat 24, 1986, Finlandiya. Eminönü vapurunda tuhaf bir adam. Küçük Prense. Yıllardır Kadıköy iskelesine yaklaşırken kısacık bir düş kurarım. Tertemiz bir iskele. Rengarenk çiçeklerle süslenmiş, iç açıcı bir bekleme salonu. Kocaman, düzenli bir kitap gazete dükkanı. Yanında şık, temiz bir büfe. Ne toz, ne toprak, ne itişen insanlar. Herkes dizilmiş, bir kuyrukta vapur bekliyor. Kimisi okuyor, kimisi yanındakiyle sohbet ediyor. Derken vapur geliyor, insanlar yavaş yavaş ilerleyerek vapura biniyorlar. Ufak bir çarpışmada esmer, bıyıklı, iri yarı bir adam dönüp özür diliyor. Kimse oturacak yer için savaşmıyor. Belki 6, belki 7 kişi ayakta kalıyor, hepsi o kadar. Sigara içenlerden bazıları yanlarında sigara içmeyenler olduğundan sitemkar şakalarla dumansız ön salonda oturuyorlar. Her yanda bol bol çöp kutuları. Döşemeler tertemiz. Tuvalete gittiğimde bir önceki seferden sonra yıkanmış, paklanmış, kokusuz tuvalet kabininde aynaya bakıp kendime gülümsüyorum. Yerime dönerken bir kız çocuğu kardeşini annesine şikayet ediyor. Anne bak Sedef denize bir çekirdek kabuğu attı. Annesi çok ayıplamış ve kızgın Sedef'i azarlıyor. Çevresindekiler sert sert Sedef'e bakıyorlar. Yerime geçip kitabımı açıyorum. İşe geç kalmadım bu sabah. Kitaptan başımı kaldırdığımda karşı sırada oturan genççe bir adamın bakışlarıyla karşılaştım. Elindeki kitabı gösterdi bana. Aa, aynı kitabı okuyoruz. Bugünlerde pek çok kişi okuyor zaten. Gülümsedim kaçamak. Gizli ve çok önemli bir şey söyleyecek gibi öne eğildi. Ben de hiç düşünmeden onun hareketini tekrarladım. Kafalarımız sıraların orta yerinde buluştu. Ben, dedi fısıldayarak, ben bir yazarın insanları sevmesi gerektiğini sanırdım. Yıllarca da öyle inandım. Yüzüne baktım. Böyle yakından bakınca göründüğü kadar genç olmadığını anladım. Çoktan 30'unu geçmişti. Gözleri duru, sakin, hırslarını, kıskançlıklarını eskimiş eşyalar gibi çatı arasına kaldırmış bir rahatlıkla pırıl pırıldı. Hırslarından arınmış gözler parlar mı? Kim olursa, hangi ırktan, sınıftan, cinsiyetten ve kültürden sevebiliyor musun onu? Çık sokağa ve bak çevrene. İşte insanlar, sevebiliyor musun onları? Böyle sorardım kendimi. Yıllarca sordum. Ne diye bana bunları anlatıyordu? Tanımam, etmem. Yine de söyledikleri ilginç geldi. Kendi sormadığı soruların da yanıtlarını merak eder insan. Yüzüne baktım. Geniş bir alnı vardı. Yorgun dudakları çizgilerle çevrelenmişti. Öyle bir ifadesi vardı ki hiç gülmez ve hiç öfkelenmez ama hep böyle soğuk, sakin bir adammış izlenimini verdi bana. İnsanlar doğuştan iyi ya da kötü değillerdir. O halde her insanı sevmek olasıdır. İşte böyle sandım ve buna zorladım kendimi. İnsanları sevmek için baskı kurdum kendi üzerimde. Durdu, gözlerini yere dikti. Artık böyle düşünmüyorum, dedi. Tekrar yüzüme baktığında kederli falan değildi. Aynı duru, aynı sakin gözler. Onu anlayamıyordum. Üstelik böyle eğilmiş, boynumu ileriye uzatmış oturmak hiç de rahat değildi. Dışarı çıkalım mı? Diye sordu. Çantamı ve kitabımı aldım, çıktık. Sabah serinliği Temmuz sabahında daha da taze, daha da güzeldi. Sigara uzattı, almadım. Bir köşeye iliştik. Sigarasını yaktı. Yanık kibriti kutunun içine koydu. İnsanları sevmiyorum, dedi sigarasından ilk nefesi çekerken. Ne öfke ne acı vardı sesinde. Sanki ben acılı yemek sevmem der gibiydi. Sevdiğim bazı insanlar var, çok az ama. Onları Tam nedeniyle seviyorum. Tıpkı Little Prince'deki gibi. Ukalalık olsun diye mi Küçük Prens demedi acaba? Yo, farkında bile değildi. Çekinerek sordum. Nedir bu Tam? Ben o kitabı Türkçe okumuştum da. Tuhaf bir ışıltı geçti gözlerinden. İnsanın eski sevgilisini anımsadığında olduğu gibi. Küçük Prens de tıpkı sizin gibi sordu tilkiye. Nedir Tam? Sigarasından emer gibi bir nefes aldı, denize döndü, daldı gitti. Uzun bir süre öyle kaldı. Beni unuttu diye bozuldum. Neydi şu Tam? Sonra aniden döndü. Tam, insanlar arasında çok ihmal edilmiş bir davranıştır. Tam, bağ, ilişki kurmaktır. Dostluk gibi mi? Diye sordum. Duymadı beni. Denize daldı yine. Siz, dedi denizden bakışlarını çekmeden, siz şu halinizde yalnızca genç bir kadınsınız benim için ve sizin gibi milyonlarca genç kadın var dünyada. Bu halinizle ben size gereksinme duymuyorum. Kırılıyorum bu dediklerine. Siz de kendi hesabınıza bana gereksinmiyorsunuz. Binlerce genç adamdan birisiyim ben de. Oysa aramızda bir bağ kurulsa belki tanıyıp seveceğiz birbirimizi. İşte o zaman gereksineceğiz birbirimizi. Siz benim için özel birisi olacaksınız. Öbür genç kadınlardan farklı bir kadın. Ben de sizin için özelleşeceğim. Yo, hayır, aşk değil bu. Tam bu. Gülümsedim. Evet anladım. Çok güzel bir şey bu Tam, dedim. Oysa onun beni gördüğü falan yoktu. Ben milyonlarca genç kadından birisiyim ya. Fakat benden genelleme yapmamı, bütün insanları sevmemi isteyemezsiniz. Hayır isteyemem. Yine gülümsedim. Yoksa bu Tam miydi? Ondan hiçbir şey istememiştim ki. Yeniden bir sigara çıkarttı. Bana ikram etmedi bu kez. Sevdiğim insanları ille de tanımam gerekmez. Bütün mesele Tam. Şaşırdım. Yani birisini görmeden de aranızda bir bağ kurulabilir mi? Çok aptal birisine bakar gibi iğrenerek baktı bana. Elbette, neden olmasın, dedi. Tekrar denize döndü. Kendi kendine konuşur gibi sürdürdü. Güzelliklerin tadını bilen, güzellikleri tanıyan, onlara saygı duyan, akıllı, kendi sınırlarını bilen insanları seviyorum ben. Ancak onlarla iletişim, onlarla bağ kuruluyor aramda. Bu bir mektupla, bir ezgiyle olabilir. Tam yani, dedim. Artık her şeyi anlamış, gururlu bir sesle. Gözleriyle yüzümde bir şey aradı. Bakın, sizi seviyorum, dedi. Telaşlandım. Şimdi ne yapmam gerek diye yanaklarım al al oldu. Elim ayağıma karıştı. Ama en çok kendimi seviyorum, diye aceleyle ekledi. Elinde çay askısıyla geçmekte olan çaycıyı çağırdı. İki çay aldı. Berbattı çay. İyi ile kötü her insanda var olan iç güçlerdir. Bunların çelişkisi ve sonuçlarıyla insan iyi veya kötü davranır. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Kimin görüşü olduğunu bilmediğimden biraz utanarak, pek ters gelmedi bana diye geveledim. İyi, dedi. Çayını içmeye koyuldu. Bu kez alıcı gözüyle süzdüm onu. Yakışıklı olduğu söylenemezdi. Saçları kısacık kesilmiş, kumral, ela gözlü bir adamdı. Beyaz bir pantolon, çizgili bir gömlek giymişti. Derli toplu birisi. Milyonlarca genç adamdan pek bir farkı yoktu yani. Onu sonradan anımsayacak bir özelliğini yakalamaya çalıştım. Gözleri, elleri, ses tonu, bedeni, dudakları. Hayır, yoktu böyle bir özelliği. Doğrusu canım sıkıldı bu duruma. Yine de hoş adamdı işte. Yoksa şu Tame...